Her çocuk koşmayı hak eder. Habib Gostak. Gül yüzlü, güzel Elif, haftanın ilk günü, ilk dersi çok severdi. Öğretmeninin bu derste anlattığı dünyanın farklı yerlerinden ülkeler hakkındaki kısa ve ilginç bilgileri merakla dinlerdi. Elif gezmeye, farklı yerler tanımaya meraklıydı. Fakat hastalığı ve ailesinin maddi imkansızlığı nedeniyle ne gezmeye vakti vardı ne de farklı coğrafyaları keşfetmeye. Dünyayı ancak televizyondan seyredebiliyordu. Geçen hafta hastanede olduğundan okula gidemeyen Elif için bugün ayrı bir önemliydi. Aradan geçen 9 günün ardından hem arkadaşlarına kavuşmanın verdiği mutluluk hem de ilk derse yetişebilmenin huzuruyla öğretmeninin gelmesini bekliyordu. Dersini çalar çalmaz gelirdi Songül öğretmen ve geç kalanı asla almazdı sınıfa. Derse geç kalmanın cezası koridorda beklemekti. Kapıda bekleyen öğrenciler yüzünden müdür beyine birkaç kez tartıştıklarına bile şahit olmuştu tüm sınıf. Okul idaresine rağmen öğretmen kuralcıydı. Sırf bu yüzden zil çalmasına yakın 2A sınıfının mevcudu tam ya da tama yakın olurdu. Sınıf kalabalıklaşmaya başlayınca duvar saatine baktı Elif. Sınıfta saatin kaç olduğunu bilen ender öğrencilerden birisiydi o. Hatta okul başladığında saatin kaç olduğunu sadece Elif biliyordu. Nasıl bilmesin ki? Zamanın hiç geçmediği hastane koridorlarında tedavi tepsisine yanına yaklaşan hemşire abla gösterirdi duvardaki saati ve eklerdi. İlaçlarını alma vakti geldi. Daha yeni almamış mıydı? Ne çabuk geçti zaman. Oysa evine dönmek için, arkadaşlarıyla oynamak için, koşturmak için, gezmek için geçmiyordu hastanede zaman. Ne yani? İlaçlar için mi geçti zaman? Hayır, hayır. İstemiyorum o ilaçları. İlaçlar verilince midesi bulanıyor, karnı ağrıyor ve ağzının içi kuruyordu. İkili bir zaman kavramı yok muydu acaba? İlaçlar için ağır işleyen, iyileşmek için çabuk geçen bir zaman. Zaman değil miydi her şeyin ilacı? Böyle diyordu büyükler. Öyleyse çare için ilaca ne gerek vardı? Elif büyük sorularla dolu kafasını küçücük ellerinin arasına aldı. Etrafında eğlenip koşuşturan arkadaşlarını izliyordu. Koşmak için yeterince hali olmadığı gibi zaten koşmamak için de söz vermişti annesine. Hastaydı Elif. Hastalığının tanısı, Glanzmann trombastenisi olarak adlandırılan kalıtımsal bir kanama bozukluğuydu. Koşarken dikkatli olmalısın demişti doktoru. Zira düşer ve bir yeri kanarsa kanamasının durdurulması çok zordu. Üstelik annesi de her sabah tembihliyordu, aman kızım dikkatli koş. Songül öğretmen sınıfa geldiğinde herkes hızlıca yerine oturdu. Öğretmen gür sesiyle sınıfı selamlayıp masasına geçti. Çantasını bırakırken Elif'i gördü. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk öğretmenim. İyisindir umarım. İyiyim, iyiyim öğretmenim. Bugün hangi ülkeyi anlatacaksınız? Öğretmen gülümsedi. Ülkelere bu kadar meraklı olan birkaç öğrencisinden biriydi Elif. Haftanın ilk dersi olan hayat bilgisinde masada duran küreyi bir öğrenci çevirir ve bir süre dönen küreyi öğretmen durdururdu. Sonrasında elinin altındaki ülkeyi tanıtırdı. Aslında küre çevirme ve durdurma işlemi sadece bir oyundu. Öğretmen anlatacağı ülkeyle ilgili bilgileri önceden hazırlar ve parmağını anlatacağı ülkenin üzerine koyarak kürenin durmasını sağlardı. Amacı hayat bilgisi dersini daha eğlenceli hale getirmekti. Elif heyecanlıydı. Küre çevirme sırası kendisindeydi. "Gel bakalım Elif," dedi öğretmen. Elif bir hamlede çıktı sırasından ve doğruca öğretmenin yanına gitti. Öğretmenin masada duran küreyi göstererek ''Çevir bakalım'' dedi. Elif var gücüyle çevirdi küreyi. Bir süre dönen küre öğretmenin parmak hareketiyle durdu. Elif yerine otururken öğretmen parmağının altında duran ülkeye anlatmaya başladı. Çin, gelişmiş bir uzak doğu ülkesidir. Hem haritada kapladığı alan açısından hem de üzerinde yaşayan insan sayısına bakıldığında çok büyük bir ülkedir. Başkenti Pekin'dir. Öğretmen anlatmaya devam ediyordu. Sanki daha önceden bu ülkeyi görmüşçesine akıcı bir dille anlatıyordu. Elif ve diğer öğrenciler de sanki bir dünya turuna çıkmışçasına dikkatle ve heyecanla takip ediyorlardı. Öğretmen Çin'de uygulanan tek çocuk politikasından da bahsedip konuşmasını şu şekilde bitirdi. Bu durumsa uzun sürede akraba ilişkilerini bitirmektedir. Düşünsenize anneniz ve babanız evin tek çocuğu. Ne dayınız var ne halanız. Amcanız da yok, teyzeniz de. Bu sözler Elif'in beyninde şimşek gibi çaktı. Elleri ve ayakları titriyordu adeta. Orada doğan çocuklar çok şanslı olmalı diye düşünürken elbette hastalığına tanı koyan doktorun annesine söyledikleri geçiyordu aklından. Aylar öncesiydi. Parkta oynadığı sırada düşmüş ve burnu kanamaya başlamıştı. Başta basit bir burun kanamasıydı herkese göre. Ancak kanaması durdurulamadığı için hastaneye kaldırıldığında durum değişmişti. Yapılan tetkiklerde Glanzmann hastalığı tanısı koyulmuş, trombosit tedavisine başlanmıştı. Burun kanamasıyla gittiği hastanede tam 3 gün yatmış ve artık evlerine dönme vakti gelmişti. Hastaneden çıkacaklarında evde neler yapmaları gerektiğiyle ilgili önerileri not alan annesi, hastalığın sebebini de sormuştu doktora. Elif'in yanaklarını okşayan babacan doktor uzunca bir konuşma yapmıştı. Ardından Elif'in hep aklında kalan şu cümleyi kurmuştu. "Çok nadir görülen bir hastalık. Kesin olarak bir şey söylemem mümkün değil. Lakin Glanzmann trombastenisi olan hastalar üzerinde yapılan araştırmalarda büyük oranda akraba emniliği göze çarpmaktadır." Doktorun verdiği cevaptan Elif'in bütün oyunları etkilenmişti. Bu cevabı zihninde yorumlayan Elif'in o günden sonraki emcilik oyunlarındaki anne ve babalar kesinlikle akraba değildi. Bu önemli bir detaydı Elif için. Çünkü oyuncak bebeklerinden hiçbirinin konuşmasını kısıtlamak istemiyordu. Öğretmen susar susmaz Elif bir hışımla kaldırdı parmağını. Haykırırcasına döküldü cümlesi dudaklarından. "Keşke Çin'de doğsaydım." Songül öğretmen Elif'in neden böyle bir sitemde bulunduğunu gayet iyi anlamıştı. Yine de sessiz kalmayı tercih etti. Elif'in sakinleşmesini bekliyordu. Kuracağı cümlenin anlaşılabilir bir kıvama gelmesi açısından geçmesi gereken zaman sona erdiğinde Elif'in yanına gitti. Derin bir nefes aldı ve tüm sınıfa hitap edecek şekilde konuştu. "Çocuklar, doğduğumuz ülkeyi ve ailemizi seçemeyiz ama yaşayacağımız ülkeyi seçebilir ve hayatımızı şekillendirebiliriz. Bizim ülkemiz o kadar güzel ve aile bağlarımız o kadar kuvvetli ki inanın başka ülkede doğmayı istemezdiniz." Genetiği değiştirilmiş bebekler iddiasının gündeme yeni düştüğü bir dönemde Elif Çin'deydi. Songül öğretmenin söyledikleri geçiyordu aklından. İnsan yaşayacağı ülkeyi ve hayatını seçebilirdi. Elif kendi hayatını çizmişti. 23 yaşındaydı. Çin'de büyük bir teknoloji şirketinde mobil uygulama uzmanı olarak görev yapmaktaydı. Aradan geçen 15 yılda hastalığıyla yaşamayı öğrenmişti. Dikkatli olmak şartıyla koşmasında bir engel olmadığı halde öylesine koşturmak yerine kendisine bir hedef belirledi. Yürüyemeyen çocukları düşünerek onların evde vakit geçirmelerini sağlayacak alanlara kafa yordu. İnternet kafe işleten amcasının yanına sıkça gitmeye başladı. Akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlara yönelik özel kodlar ve tasarımlarla yapılan mobil uygulamalar konusunda amcasının yardımıyla kendini geliştirdi. 16 yaşına geldiğinde oyun içerikli mobil bir uygulama yaptı ve bunu internete yükledi. Yaptığı uygulama ilk günden büyük ilgi gördü. Kısa sürede herkesçe tanınan, bilinen birisi oldu. Uygulamasına zamanla reklam almaya ve dolayısıyla para kazanmaya başladı. Ardından ünlü bir mobil şirket tarafından keşfedildi. İnsanlara yararlı olmak adına geliştirdiği uygulama sahası zamanla mesleği oldu. Çin'de uygulanan tek çocuk politikasını ilk duyduğunda bu ülkede doğmayı isteyen Elif, burada yaşamasına vesile olan işini geliştirmesinde amcasının yatsınamaz yardımlarını düşündükçe öğretmenine hak veriyordu. Aile bağlarının bireylerin başarıları üzerindeki etkisinin önemini daha iyi anlıyordu. Böyle bir uygulamanın uzun vadede bireysel sorunların yanında sosyal sorunlara da yol açacağını görebiliyordu. Zaten bu ülkeyi yönetenler de bu durumu anlamış olmalılar ki uygulanan tek çocuk politikasına 2 yıl önce son vermişlerdi. 6 aydır uzak olduğu ailesini ve memleketini özlemekteydi. Ofisinin camından dışarıya bakıp içinde biriken sıla hasretini güçlü bir nefesle atmaya çalışırken dışarıda oynayan çocuklara daldı gözleri. Teknolojiyi üreten dev firmaların adeta mutfağı konumundaki ülkede sokakta oyun oynama kültürünün devam ediyor olması çocuklar açısından sevindiriciydi. Çekik gözlü, küçücük bedenlerin cılız ayakları yere yatay konumdaki hareketli sırıklar arasında zıplamaya devam ederken, kendi çocukluğunda oynadığı ip atlama oyununu hatırlıyordu. Çocukluğu onu hastalığına tanı koyulan güne götürürken nefes alışverişi hızlanıyordu. Zordu o günler. Neyse ki annesiyle doktoru Elif'i hiçbir zaman kısıtlamamıştı. Riskli olmasına rağmen koşma dememişler, koş ama dikkatli ol demişlerdi. Çocukları disiplinli yetiştirmenin kuralı da bu olmalıdır öyleyse. Disiplin, kısıtlamak yerine özgürlük sınırlarını çizerek o çizgi dahilinde fikirlerin ve zihinlerin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamalıdır diye düşündü Elif. Akciğerlerinden çıkan hava ortamı ısıtıp ofisin soğuk camına ulaştığında cam iyice buğulandı. Buğulu cam dışarıyı görmesini engelleyince elleriyle silip dışarıda oynaşan çocuklara bakmaya devam etti. Çinli çocukların dikkat ve disiplin gerektiren hareketli sırık oyununu izlerken sessizce döküldü cümleler dudaklarından. Ya fikirleriyle ya ayaklarıyla her çocuk koşmayı hak eder.